Ayrım 17, Bencil, Wilbur Smith, sayfa 263. İkinci kısım. Mola verdikleri yere döndüklerinde hava kararmak üzereydi. Atları adamlardan birine vererek Candlan'ın hazırladığı leğenlerdeki sularla yıkandılar. Sonra geçip ateşin karşısında oturdular. Sean içkileri koyarken Duff'a bakmamak için gözlerini kaçırdı. Çok rahatsız olmuştu. Bu durumu konuşmaları gerekiyordu. Genç adam konuyu açmak için söyleyecek uygun bir şey düşünüyordu. Duff korkak olduğunu göstermişti. Sean onu temize çıkarmak için bahaneler arıyordu. Belki de ateş etmiş ama isabet etmemişti. Ya da Sean ateş edince onun fili kaçmıştı. Ancak ne olursa olsun Sean aralarında böyle tatsız bir olay olmasına dayanamazdı. Bunu konuşmalı, sonra unutmalıydılar. Duff'a kadehini verip gülümsedi. Duff kadehi havaya kaldırarak, ''Evet, durumu gülerek gizlemeye çalış.'' diye söylendi. ''Cesur beyaz avcının şerefine, Allah kahretsin, bunu nasıl yapabildin?'' Sean ona baka kaldı. ''Ne demek istiyorsun?'' ''Ne demek istediğimi biliyorsun. O kadar suçlusun ki yüzüme bile bakamıyorsun. O kocaman hayvanları nasıl öldürebildin? Daha da kötüsü bunu yapmaktan nasıl zevk aldın?'' Sean iskemlesine çöküp kaldı. Duyduğu rahatlığın mı, şaşkınlığın mı daha güçlü olduğunu anlayamamıştı. Duff hemen sözlerine devam etti. ''Ne diyeceğini biliyorum. Bu sözleri daha önce sevgili babamdan da duydum. Bir tilkiyi kovaladığımız günün akşamı bana bunu anlattı. Zavallı tilkinin peşine 20 atlı ve 40 köpek takılmıştı.'' Sean kendisini suçlu durumda bulmanın şaşkınlığından hala kurtulamamıştı. Hayretle, ''Avlanmayı sevmiyor musun?'' diye sordu. Bu sözler ağzından, ''Yemek yemeyi sevmiyor musun?'' gibi çıkmıştı. ''Bunun nasıl olduğunu unutmuşum. Senin heyecanın bana da geçti. Fakat filleri vurmaya başlayınca birden her şeyi alımsadım.'' Duff konyağını yudumlayarak ateşe baktı. Onlara fırsat verilmedi, uyuyorlardı ve bir an sonra köpeklerin tilkiyi paralamaları gibi sen de onları mermilerinle parçaladın. Fakat Duff, bu bir yarışma değil. Evet, babam bunu da anlattı. Bu kutsal bir tören sayılırmış ama babam bunu tilkilere de anlatmalıydı. Sean öfkelenmeye başlamıştı. Buraya fil dişi avına geldik, benim yaptığım da bu. O filleri sadece dişleri için öldürdüğünü iddia edersen sana yalancı derim oğlum. Buna bayıldın. Tanrım, yüzünü ve o belalı vahşinin yüzünü bir görmeliydin. Sean pekala diye vardı. Başka erkekler gibi ben de avlanmayı seviyorum. Bunu yapamayanların da korkak olduklarını biliyorum. Duff'ın rengi soldu. Arkadaşına bakarak ne demeye çalışıyorsun diye fısıldadı. Gözleri birbirlerine kenetlenmiş gibiydi. Sean öfkesiyle Duff'ın dostluğu arasında bir seçim yapması gerektiğini anladı. Ağzından çıkacak sözler her şeyi mahvedebilirdi. Kendini zorlayarak gevşedi. ''Böyle demek istemedim.'' Duff da güçlükle gülümseyerek ''Öyle olduğunu umdum.'' diye mırıldandı. ''Bana avlanmaktan neden hoşlandığını anlat evlat. Bunu anlamaya çalışacağım. Fakat bir daha seninle avlanmaya çıkacağımı da sanma.'' Bu tıpkı bir köre renkleri anlatmaya benziyordu. Duff, Sean'a azap veren bir sessizlikle dinliyordu. Avın heyecanını, hayvan ne kadar tehlikeliyse onu kovalamanın o kadar büyük bir zevk verdiğini, bunda aslında bir acımasızlık bulunmadığını anlatmaya çalıştı. Bir erkek bir şeyi mahvetmekle ona sahip olabilirdi. Bu bencillikti ama içgüdüsü ahlak tanımazdı. Duff sonunda, ''Hratsky ile işçilerin hakları için savaşan centilmen sendin.'' diye mırıldandı. ''İnsanlara acı vermemek gerektiğini söylerdin hep.'' Sean, itiraz etmek için ağzını açtıysa da Duff devam etti. ''Sen bizim için fil dişi bulursun, ben de altın ararım. İkimiz de kendimize uygun olan işi yaparız. Sen nasıl kendi olayında beni bağışladınsa, ben de bu fil işinde seni affediyorum. Hala eşit ortağız, anlaştık mı?'' Sean başını sallayınca Duff kadehini kaldırdı. ''Bu boşalmış. Bana bir iyilik et oğlum.'' Üçüncü kısım. Bu tartışmanın kötü bir izi kalmadı. Ortak olan şeylerden zevk alıyorlardı. Değişik yanlarını da olduğu gibi kabul etmekteydiler. O günden sonra avlanan fillerin dişleri atlara yüklenip kampa getirildiğinde Duff hiçbir şey demedi. Sadece Sean'un dönmesine memnun olarak gülümsüyordu. Sean'un her dönüşünde gece geç saatlere kadar içip konuşuyorlardı. Ertesi sabah da geç kalkıyor ve Kleabas adı verilen iskambil oyununu oynuyor ya da Duff'ın Pretoria'dan aldığı kitapları okuyorlardı. Operadaki kadınlarla gönül eğlendiren, Elof Caddesi'ndeki büroda emirler veren Sean tümüyle değişmişti. Berber tarafından kesilip biçim verilmeyen sakalı iyice uzamıştı. Yüzünün ve kollarının soluk rengi gitmiş, güneşte iyice bronzlaşmıştı. Kalçaları yüzünden iyice gerilen pantolonları artık bol geliyordu. Buna karşılık kolları ve vücudu yine iyice kaslanıp sertleşmişti. Daha dik duruyor, daha çevik hareket ediyor ve daha kolaylıkla gülüyordu. Duff'taki değişiklik o kadar belirli değildi. Yüzü eskisi gibi zayıf ve çöküktü. Ama gözlerindeki huzursuzluk azalmıştı. Eskisinden daha ağır konuşuyor, hareket ediyordu. Bıraktığı altın rengi sakalda onu daha genç göstermekteydi. Her gün yanında bir adamla kamptan ayrılıp altın arıyor, getirdiği taşları dövüp suda yıkıyordu. Daha sonra yıkanıp masaya iki kadehle bir şişe koyuyordu. Akşam yemeğini yerken köpeklerin bağırmasını, atların nal şıkırtısını ve Sean'un sesini duymayı bekliyordu. Her gece sessizce şişeyi kaldırıp arabaya girerek yatıyordu. O zaman yalnızlığını hissediyordu. Fakat yalnızlığı eskisi kadar yoğun değildi. Sadece bu sayede Sean'un dönmesinden daha fazla zevk alıyordu. Sürekli olarak doğuya, Limpopo Vadisi'ne doğru gidiyorlardı. Burada su azdı. Sean daha önceden atla gidip sulak bir yer buluyor, ondan sonra arabalar yola çıkıyordu. Bu arada Sean bol fil bulunan yerlerde avlanıyordu. Bir araba daha fil dişleriyle dolmuştu. Duff bir seferinde, ''Yine buradan döneceğiz herhalde.'' dedi. ''Öyle sanırım.'' ''Öyleyse bu fil dişini gömelim. Yanımızda bir ton fil dişi taşımamızın bir anlamı yok.'' Sean düşünceli bir tavırla ona baktı. ''Yılda bir defa iyi bir şey geliyor aklına. Evet, öyle yapacağız.'' Yeniden kamp kurdukları yerde fil dişini gömüp arabaları onarmaya, hayvanların biraz semirmeleri ve adamların biraz dinlenmeleri için birkaç gün onları kendi hallerine bırakmaya karar verdiler. Önce 100'den fazla fil dişi gömüldü. Bunu da ancak 3 günde yapabildiler. 4. Kısım. Sean'la Duff konakladıkları yerde oturarak güneşin batmasını seyrettiler. Kant'la ateşe yine odun attı. Sonra kızarmış kuzu ciğeri yiyip konyak içtiler. İkisi de yorgun oldukları için fazla konuşmayarak huzurla oturuyorlardı. Kalkıp yatacak gayreti bile gösterecek halleri yoktu. Gözlerini ateşe dikmiş öylece kalmışlardı. O sırada ateşe atılan odunlardan birinin üstünden inmeye çalışan küçük bir akrebi fark ettiler. Ateş hayvanın çevresini sarmıştı. Akrep kuyruğunu kaldırırken etrafındaki alevler onun parlak vücudunu aydınlatıyordu. Duff dirseklerini dizlerine dayayarak öne eğildi. Hafif bir sesle, ''Alevler ona erişmeden kendini sokup zehirleyecek mi?'' diye sordu. ''Hayır.'' ''Neden?'' Sadece insan kaçınılmaz şey karşısında bunu yapacak zekaya sahiptir. Öteki yaratıklarda yaşama içgüdüsü çok kuvvetlidir. Akrep yan yan giderek alevlerden kaçmaya çalıştı. Havaya kaldırdığı kuyruğu hafif hafif sallanıyordu. Hem akrebin kendi zehirine bağışıklığı vardır. Onun için seçim yapmasına da olanak yok. Duff bu küçük trajedi karşısında daha da durgunlaşmıştı. Kendini ateşe atıp bu işi bitirebilir. Akrep umutsuzlukla son kez etrafını saran alev halkasından kurtulmayı denedi. Sonra kuyruğu düştü, ısı yüzünden bacakları yandı. Alevler birden parlak vücudu kapladı. Kütük yana devrilince yanıp kavrulan akrep de gözden kayboldu. ''Sean, bunu yapabilir miydin?'' dedi. ''Yani ateşe atlayabilir miydin?'' Duff hafifçe içini çekti. ''Bilemiyorum.'' Sonra ayağa kalktı. ''Artık suyumu boşaltıp sürünerek yatağıma gireceğim.'' Uzaklaşıp ateşin aydınlatmadığı bir yerde durdu. Pretoria'dan ayrıldıklarından beri devamlı çakalların seslerini duyuyorlardı. Bu ses de Afrika gecesinin bir parçası olduğu için aldırış bile etmiyorlardı. Fakat o anda birden bir değişiklik oldu. Acı dolu bir feryat, çılgınca bir çığlık Sean'un tüylerinin ürpermesine yol açtı. Hemen ayağa fırlayarak karanlıklarda ne yapacağını bilemeyerek durdu. Çakal kampa doğru geliyordu. Birden ne olduğunu anladı Sean. "Duff!" diye bağırdı. "Buraya gel! Koş! Koş be adam!" Pantolonunu indirmiş olan Duff başını çevirerek şaşkın şaşkın arkadaşına baktı. "Duff!" Sean olanca sesiyle haykırıyordu. "Gelen kuduz bir çakal. Çabuk kaç! Kaç!" Çakal yaklaşmıştı. Hem de çok yakındaydı. O anda Duff harekete geçti. Ateşe doğru gelirken de birden ayağı takılarak devrildi. Yuvarlanarak ellerini yere dayadı. Başı çakalın sesinin geldiği tarafa dönüktü. O sırada Sean hayvanın karanlıklardan fırlayarak atladığı sırada Duff'ın elleriyle yüzünü korumaya çalıştığını da fark etti. Köpeklerden biri Embejane'nin elinden kurtularak Sean'un bacaklarına sürünüp geçti. Sean da yanan bir odunu kaparak onun peşinden koştu. Ama Duff sırt üstü yatmış, yüzünü, ellerini paralayan bir teriye köpeği büyüklüğündeki hayvandan kurtulmak için boğuşuyordu. Köpek çakalı yakaladığı dişleriyle çekerek hırladı. Sean da yetişip odunla çakalın bel kemiğini kırdı. Deli gibi vuruyor, vuruyordu. Sonra Duff'a döndü. Arkadaşı ayağa kalkıp boynundaki eşarbı çıkarmış, yüzünü silmeye çalışıyordu. Fakat kanlar çenesinden gömleğine damlıyordu. Sean onu tutup ateşe yaklaştırarak ellerini indirdi. Yüzündeki yaralara baktı. Burnu parçalanmıştı. Bir yanağının derisiyle etleri olduğu gibi kalkmış sallanıyordu. "Otur." Duff yine eşarbını yüzüne bastırarak itaat etti. Sean hemen ateşe gitti. Bir dalla korları deşti. Sonra av bıçağını çıkararak çeliğini korların üstüne gelecek şekilde ateşe yerleştirdi. Gözlerini bıçaktan ayırmadan "Embejane!" diye seslendi. "O çakalı ateşe at. Ateşe bol odun da koy. Sakın çakala ellerini sürme. Sonra o köpeği de diğerlerinden uzakta bir yere bağla." Bıçağı ateşte çevirdi. "Duff, mümkün olduğu kadar fazla konyak iç." "Ne yapacaksın? Ne yapmamız gerektiğini biliyorsun." Bileğimi de ısırdı. Duff, Sean'un görmesi için kolunu kaldırdı. Siyahımsı renkli deliklerden kan sızıyordu. Sean konyak şişesini işaret etti. "İç." Bir an birbirlerine baktılar. Sean Duff'ın gözlerindeki dehşeti gördü. Kızgın bıçağa bakınca dehşete kapılmıştı. Vücuduna giren mikroplar beynine girerek onun kudurup çıldırarak ölmesine neden olmadan ortadan kaldırılmalıydı. "Sean, iç!" diye tekrarladı. Duff şişeyi alarak dudaklarına götürdü. Sean da eğilerek bıçağı ateşten alıp eline yaklaştırdı. Yeteri kadar kızmamıştı. Bıçağı tekrar ateşe bıraktı. "Embejane, Hilubi, Nikosi'nin iskemlesinin iki yanında durun, onu tutmaya hazır olun." Kemerini çıkarıp kalın deriyi ikiye katlayarak Duff'a uzattı. "Isır bunu." Ateşe döndü. Bu sefer bıçağın çeliği soluk pembe bir renk almıştı. "Hazır mısın?" Duff kısık bir sesle şaka yapmaya çalıştı. "Kalkışacağın iş yüzünden 1 milyon kadının kalbi kırılacak." Duff yüzüne yapışan kızgın bıçağın acısıyla içini çekerken vücudu zangır zangır sarsılıyordu. Sırtı geriye bükülmüştü ama iki zulu onu acımasızca tutuyorlardı. Sean bıçağı daha derinlere bastırırken yaranın kenarları simsiyah olarak cızırtılı bir ses çıktı. Yanan et kokusundan kusacak gibi oldu Sean. Dişlerini sıkarak devam etti. Geri çekildiğinde zuluların tuttuğu Duff gevşeyip kalmıştı. Terden saçları ıslanmış gömleği vücuduna yapışmıştı. Sean bıçağı yine kızdırarak Duff iskemlede bitkin ve güçsüzce kımıldanıp inlerken bileğindeki yarayı da dağladı. Yanıkların üstüne makine yağı sürüp bileği temiz bir gömlekten yırttığı parçalarla gevşekçe sardı. Sonra Duff'ı kaldırıp arabadaki yatağına yatırdılar. Sean Embejane'nin köpeği bağladığı yere gitti. Hayvanın omzunda bir yara bularak adamları ısırmaması için başına bir çuval geçirmelerini söyledi. Köpeğin yarasını da dağladı. Bunu en sondaki arabaya bağlayın. Öteki köpekler onun yanına sokulmamalı. Hayvana yemek ve su vermeyi unutma Embecane. 5. Kısım. Kamptan 50 metre kadar ileride yabani bir incir ağacının altına yerliler daf için bir kulübe yaptılar. Adamlar kazıkları çakıp üstüne de branda bezini gerdiler. Oraya bir karyola kurdular. Daf'ın arabadaki yatak, yastık ve battaniyelerini de getirdiler. Sean da 4 araba zincirini birleştirip yeni taktığı baklaları çekiçle vura vura kapattı. Zincirin bir ucunu incir ağacının dibinden geçirdi. Sonra bunu zincirle birleştirip perçinledi. Daf arabanın gölgesinde oturmuş onların çalışmasını seyrediyordu. Kolunu askıya almışlardı. Yüzü şişmiş, kabuk tutan yaranın iki yanı kıpkırmızı kesilmişti. Sean zinciri takınca onun yanına geldi. ''Üzgünüm Daf, fakat bunu yapmak zorundaydık.'' Esir ticaretini uzun süre önce kaldırdılar. Belki bunu bilmiyorsun diye söyledim. Daf gülümsemeye çalıştı. Sonra kalkıp Sean'un peşinden ağaca gitti. Sean zincirin boş ucunu Daf'ın beline dolayıp iki baklaya kalın bir demir halka soktu. Çekiçle vurarak sıkıca kapatıp yasılttı. Bu seni tutar. Daf vücuduma fevkalade uydu diye mırıldandı. Şimdi yeni evime bir göz atalım. Sean arkadaşının peşi sıra kulübeye girdi. Daf yatağa uzandı. Çok bitkin ve hastaya benziyordu. Hafif sesle, durumu ne zaman anlayabiliriz diye sordu. Pek emin değilim ama burada bir ay kadar kalman gerekiyor sanırım. Ondan sonra yine topluma karışmana izin vereceğiz. Bir ay epey eğlenceli olacak. Burada yatıp her an köpek gibi havlayarak en yakın ağacın yanında bacağımı kaldırmayı bekleyeceğim. Sean gülmedi. Bıçakla bütün yaraları iyice dağladım. İyileşmeme olasılığım binde bir. Bu sadece bir önlem. Bu olasılığı beğendim. İddiaya girip 5 altın koyabilirim. Daf tavana baktı. Sean da sessiz sedasız yatağın kenarında oturuyordu. Adam uzun süre sonra sessizliği bozdu. Nasıl olur acaba? Hiç kuduran birini gördün mü? Hayır. Ama duymuşsundur, bana duydukları da anlat. Tanrı aşkına Daf, kuduracak değilsin. Söyle, ne olur söyle. Doğrularak Sean'un kolunu yakaladı. Bu konuda bildiklerini anlat. Sean bir an onun gözlerinin içine baktı. O çakalı gördün değil mi? Daf başını yastıklara gömerek, oh Tanrım diye fısıldadı. Bunu uzun bekleyiş izledi. Kulübenin yanına üstü kapalı bir yer yaptılar. Günleri onun altında geçirmeye başladılar. Başlangıçta durum çok kötüydü. Sean arkadaşını kapıldığı korkunç umutsuzluktan kurtarmaya çalışıyordu. Fakat Daf yüzündeki kabuklara dokunarak saatlerce uzaklara bakarak oturuyordu. Pek ender olarak Sean'un anlattığı hikayelere gülümsüyordu. Ama sonunda Sean'un gayreti sonuç verdi. Daf konuşmaya başladı. O güne dek hiç sözünü etmediği şeyleri anlattı. Onu dinleyen Sean 5 yılda anlayabildiğinden çok fazlasını öğrendi. Daf bazen zincirini arkasında sürükleyerek Sean'un önünde dolaşıyor, bazen sessiz oturuyordu. Sesi hiç tanımadığı annesinin özlemiyle doluydu. Onun üst galeride bir portresi vardı. Gidip öğleden sonralarımı o resmin önünde geçirirdim. Onunki kadar müşfik bir yüz daha görmedim. Sonra babasını anımsayarak sertleşti. O ihtiyar namussuz. Kızından da söz ediyordu. Gülüşünü duysaydın için sızlardı. Mezarının üstündeki karlar üstü şekerle kaplı bir pastayı andırıyordu. Kızım bunu görseydi çok beğenirdi. Başka zamanlar geçmişte yaptıklarını anımsarken sesinde bir şaşkınlık beliriyordu. Bir hatasına ya da kaçırdığı bir fırsata kızıyor, sonra mahcup bir tavırla gülümseyerek ''Saçma sapan laflar ediyorum'' diye mırıldanıyordu. Yüzündeki kabuklar kuruyup dökülmeye başlamıştı ve sık sık eski neşesine kavuşuyordu Daf. Brandayı tutan kazıklardan birine bir takvim yapmıştı. Her gün için bir çentik atıyordu. Ondan sonra da geri çekilip 30'a çıkmasını sağlayabilecekmiş gibi yüksek sesle günleri sayıyordu. 30 gün dolunca zinciri çıkarılacaktı. Kazıkta 18 çentik olduğu gün köpek kudurdu. Öğleden sonra oturmuş kıla beyaz oynuyorlardı. Sean kartları tam dağıttığı sırada köpek olanca sesiyle ulumaya, bağırmaya başladı. Sean fırlarken iskemlesini düşürdü. Duvara dayadığı tüfeğini kaptığı gibi gitti ve hemen sonra daf patlamayı duydu. Bunu izleyen derin sessizlikle adam başını ağır ağır eğerek avuçlarının arasına aldı. Sean ancak bir saat sonra dönebildi. İskemlesini kaldırıp masanın yanına koyarak oturdu. ''Sıra sende, oynamayacak mısın?'' diyerek kartlarını aldı. İkisi de artık masada üçüncü biri olduğunu bilerek dikkatlerini kartlara verip büyük bir irade gücüyle oyuna devam ettiler. Sonunda Duff dayanamadı. ''Bana bunu yapmayacağına söz vermelisin.'' Sean başını kaldırdı. ''Neyi yapmayacağıma söz vereceğim?'' ''Köpeğe yaptığını.'' O köpek, Tanrı'nın belası köpek. Sean ona fırsat vermeyip hayvanın ilk gece ortadan kaldırılması gerektiğini geç anlamıştı. ''Köpek hastalandı diye senin başına da aynı şeyin...'' Duff şiddetle ''Bana yemin et'' diye onun sözünü kesti. ''Tüfeğini bana çevirmeyeceğine yemin et.'' Duff, ne istediğinin farkında değilsin. Bir kere kuduracak olursan... Durdu. Söyleyeceklerinin durumu daha kötü hale sokacağını anlamıştı. Duff söz ver diye tekrarladı. Peki, yemin ediyorum. Altıncı kısım. Durumu başlangıçtakinden daha berbattı artık. Duff takvime çentik atmaktan vazgeçti. Dolayısıyla iyileşmekten umudunu kesti. Gündüzler kötüyse geceleri birer cehennemdi. Çünkü Duff bir rüya görüyordu ve her gece uyuduğunda aynı şey oluyordu. Bazı geceler bu 2-3 kez tekrarlanıyordu. Bu yüzden Sean gidince uyumaya çalışıyor, lambanın ışığında kitap okuyordu. Ya da yatıp gecenin seslerini dinliyor ama sonunda uyuyakalıyor ve aynı rüyayı görüyordu. At üstünde dümdüz kahverengi topraklarda ilerliyordu. Ortada ne bir tepe ne ağaçlar vardı. Atının gölgesi de yoktu. Daima bu gölgeyi arıyor, göremeyince endişeleniyordu. Sonra o küçük gölü buluyordu. Berrak su masmaviydi ve garip bir şekilde parlıyordu. Yaklaşmamak elinde olmadığı için bu sudan korkuyordu. Sonra küçük gölün kıyısında çömelip suya bakıyor, kendi aksini görüyordu. Ağız kısmı bir hayvanınki gibi çıkık, beyaz dişleri bir kurtunki gibi uzamış, kahverengi tüylerle kaplı bir yüz. O zaman uyanıyor ve yüzünün verdiği dehşet sabaha kadar sürüyordu. Sean kendi acizliği yüzünden çılgına dönmekle birlikte yine de ona yardıma çalışıyordu. Yıllardır süre gelen uyumları ve birbirlerine çok yakın olmaları yüzünden Sean da onunla birlikte acı çekiyordu. Kendini bundan kurtarmaya çalışıyor, bazen bir saat hatta yarım sabah başarılı olabiliyordu. Ama sonra birden Duff'ın öleceğini düşünüyor, bu şokun etkisiyle mide kasları bükülüyordu. Duff korkunç, acı verici bir şekilde ölecekti. Bir insanı bu denli sevmek bir hata mıydı? Bu yüzden onun acısını da en iç parçalayıcı ayrıntısına kadar paylaşmak zorunda kalmak doğru muydu? İnsanın yeteri kadar derdi vardı zaten. Bir de buna başkasının azabı mı yüklenmeliydi? O sırada Ekim rüzgarları başlamıştı ve yakında yağmur geleceğini belirtiyordu. Bu sıcak rüzgarlar yüzünden hayvanlar kapının hemen önündeki suya iniyorlardı. Sean yarım kasa şarabı yatağının altına gizlemişti. Son gece 4 şişe şarabı ıslak çuvallara sararak soğuttu. Bunları Duff'ın kulübesinin yanındaki yere götürüp yemekten önce masanın üstüne dizdi. Duff onu seyrediyordu. Yüzündeki yaralar hemen hemen iyileşmişti. Soluk kırmızı izler kalmıştı. Sean, Chateau Oliver deyince başını salladı. İyi şaraptır ama yolda çalkalanıp bozulduysa bilmem. Sean, istemiyorsan götüreyim diye mırıldandı. Adam telaşlandı. Özür dilerim oğlum, nankörlük etmek istemedim. Bu gece şarap havama uygun. Şarabın mutsuz bir içki olduğunu biliyor muydun? Saçma. Sean ilk şişenin mantarını çıkardı. Şarap neşelidir. Duff'ın kadehine biraz içki koydu. Adam kadehini alarak ışığa tuttu. Sen sadece bunun rengini görüyorsun Şan, ama iyi bir şarabın derinliklerinde acı gizlidir. Şarap ne denli iyiyse o kadar mutsuzdur. Düşün bir kez, iyi bir şarap ancak 10-15 yılda elde edilebilir. Şimdi bir tek geriye içmek kalıyor. Onca yıl uğraşıma bir anda ortadan kaldırılıyor. Bunun üzücü olduğunu düşünmüyor musun? Duff'ın sesi pek hafiflemişti. Aman Duff, bu kadar iç karartıcı olma. Fakat arkadaşı onu dinlemiyordu. Şarap ve insanların ortak yanı bu. Mükemmeli ancak bir ömür boyu aradıktan sonra buluyorsun. Ama bunu ele geçirdiğin an mahvoluyorsun. Sean kafa tutar gibi konuştu. Sen bir insanın uzun süre yaşamakla mükemmele erişeceğini mi düşünüyorsun? Duff gözlerini kadehten ayırmadan, bazı üzümler kötü topraklarda yetişir diye cevap verdi. Onları ezip şarap yaparlar. Fakat her üzümden iyi şarap olmaz. İçkisinden bir yudum alarak devam etti. Bir insanın olgunlaşmasıysa daha uzun zaman alır. O sakin, karanlık bir fıçıda yatmaz. Hayat kazanında çabalar, dolayısıyla onun felaketi daha da büyüktür. Sean itiraz etti. Evet ama kimse sonsuza dek yaşayamaz. Bu yüzden bunun daha az acı verdiğini mi sanıyorsun oğlum? Duff başını salladı. Yanılıyorsun tabii. Bu tam umutsuzluk yerine iyinin kalabileceğini, dayanabileceği garantileyen bir şey olsaydı. Arkasına yaslanan adamın çökük yüzü çok solgundu. Bana biraz daha zaman verselerdi, buna da razı olabilirdim. Bu konuşma yeter, başka şeylerden söz ederim. Hem neden endişelendiğini bilemiyorum. Daha içilecek halde değilsin. Önünde en az 20-30 yılım var. Sean'un sesi boğuktu. Duff ilk kez ona baktı. Var mı Sean? Ama genç adam onun bakışına karşılık veremedi. Duff'ın öleceğini biliyordu. Duff çarpık çarpık gülerek yine kadehine dikti gözlerini. Sonra bu gülüş kayboldu. Biraz daha zamanım olsaydı bunu yapabilirdim. Zayıf tarafları bulur güçlendirirdim, cevapları görebilirdim. Sesi yükseldi. Bunu başarabilirdim. Bunu başarabileceğimi anlamıştım. Oh tanrım, henüz hazır değilim. Daha zaman gerek bana. Sesi tizleşmiş, gözlerinde acı bir ifade belirmişti. Bu çok yakın, çok yakın. Sean dayanamayarak fırlayıp arkadaşını omuzlarından tutarak sarstı. Sus diye haykırdı. Allah kahretsin, sus artık. Duff'ın dudakları titriyordu. Konuşmasına engel olmak ister gibi bu dudaklara dokundu Sean. Özür dilerim evlat, böyle konuşmak istememiştim. Genç adam elini arkadaşının omzundan çekti. İkimiz de sinirliyiz. Bak her şey düzelecek, bekle göreceksin. Evet, her şey düzelecek. Duff saçlarını geriye itti. Bir şişe daha aç oğlum. 17. ayrımın sonu. Sayfa 277.